Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Al Capone, Gangsterler Kralı. Yazarı John Cobbler. Özgün adı Capone, The Life and World of Al Capone. Çevirmeni Pınar Kolukısa. Türü belgesel. E-yayınları 1. baskı 1973. ISBN numarası yok. Bu kitap 576 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 7 Şubat 2024. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Kitabın kapak resmi. Kapakta Al Capone'un bir portresi var. Altında da bir makineli tüfek resmi konulmuş. Arka kapak. John Cobbler Amerika'nın en ünlü gazetecilerinden biri. Ülkesinin başlıca dergilerinden New Yorker, Life, Saturday Evening Post, Harper's'ta çalıştı. Time ve Life dergilerinde yazarlık yaptı. Son 10 yılını da kısa süre önce kapanan Saturday Evening Post dergisinde geçirdi. Özellikle cinayet röportajlarıyla büyük ün yapan Cobbler, Al Capone adlı kitabıyla dünyaca tanındı. 1930'larda Chicago'yu haraca kesen ünlü gangsterlerin hayat hikayesi başlıca dillere çevrildi. Cobbler karısıyla birlikte New York'ta yaşıyor ve Birleşik Amerika'nın bu en büyük şehrinde operaya olan düşkünlüğünü dilediği gibi giderebiliyor. Hodri meydan işte, açık oynayın oyununuzu. Haraca kestikse şehri ne olmuş yani? Dökün kursağınızdakini, atın zarınızı, sürün kozunuzu. Kodamanlar, aynasızlar, o biçim mangır babaları, adalet kürsüsünün keçi sakallıları, hep bu yolun yolcusu, ortağımız değil mi? İndirmediler mi ceplerine %50'leri? Carl Sandburg. Evelyn için. Yakışıklı. Frank Loesch'in üzerine aldığı iş bu yaşa, bu mevkiye gelmiş biri için gerçekten çok sinir bozucuydu. Chicago Cürüm Komisyonu'nun kurucusu ve şimdiki başkanı olan 75 yaşındaki saygıdeğer avukat Lexington Oteli'nin siyah beyaz kareli taşlarla bezeli lobisini geçip süslü parmaklıklı asansöre doğru yürürken derin bir sıkıntı içindeydi. Bir de yardım istemeye gittiği adamı yok etmeye karar vermişliği vardı, duyduğu utancı arttıran. Şehrin halk düşmanları, ki bu terimi kendisi uydurmuştu, sansasyon gazetelerinin gangsterleri sardırdığı romantik havayı dağıtmak için. Arasında Al Capone birinci sıradaydı. Ama 1928 yılının sonbaharında Cook County eyalet seçimlerinin olaysız ve dürüst geçebilmesini Al Capone'dan başka kim sağlayabilirdi? Chicago'nun zibidi belediye başkanı değil elbet, ömründe bir tek gangsteri bile başarıyla kovalayamamış olan eyalet savcısı da dahil polis, hani Capone'un bir ara hepsi benim elimde dediği polis örgütü ise hiç değil. Bir süre sonra şöyle diyecekti Loesch: Cürüm komisyonu başkanı seçildikten sonra Al Capone'un bütün şehri yönettiğini anlamakta gecikmedim. Gerek vilayet gerekse belediye yönetiminin her bölümünde parmağı vardı. Kendisiyle kendi karargahında gizlice görüşmek için harekete geçtim. Capone bol geziden dağıttığı paralar sayesinde Lexington Oteli'nin tek sahibiymiş gibi davranabiliyordu. Lobide her an nöbet tutmakta olan fedaileri kuşku verici ya da aşırı meraklı gördükleri bütün yabancıların varlığını anında telefonla bildiriyorlardı efendilerine. Katlarda asansör başında bulunan daha başka nöbetçiler de her dakika tetikteydiler. Capone'un 4. kattaki dairesine yaklaşmak için bir dizi fedainin önünden geçmek gerekliydi. Bunların her biri ceketlerinin altında o zamanın modasına göre sol koltuğun 10 santim kadar altında asılı duran 45'lik revolverler taşımaktaydılar. Capone'un çok çeşitli işlerinin idare merkezi 6 odalı dairesinin salonu olan 430 numaralı odaydı. Bira fabrikaları, viski imbikleri, meyhaneler, ambarlar, gemi ve kamyon filoları, gece kulüpleri, kumarhaneler, at ve köpek yarış alanları, genel evler, işçi sendikaları, endüstri ve iş alanlarında çeşitli kuruluşlardan örülü ağını buradan yönetiyordu. Yılda milyonlarca dolar gelir sağlayan bu işlerde baş yardımcısı, domuz suratlı, Moskova doğumlu, mali danışmanı Jake Yağlı Parmak Guzik'ti. 430 numaralı odanın her yanı para doluydu. Asma kilitli torbalara istif edilmiş, sahte adlarla bankalara yatırılmak üzere bekleyen yüz binlerce dolar vardı ortalıkta. Capone'un elinin altında her istediğini yaptırmak için kullanabileceği 700 ila 1000 kişi arasında değişen bir ordusu vardı. Dövüşçülerden, bombacılardan, makineli tüfek ustalarından kurulu bu ordunun bir bölüğü doğrudan doğruya kendi kumandası altındaydı. Bir bölüğü de birlikte iş yaptığı öteki gang liderlerinin adamlarıydı. Kanun karşısındaki dokunulmazlığı ise şehir yöneticileriyle olan sıkı ilişkilerinden ileri gelmekteydi. Mahalle komiserlerinden belediye başkanına kadar bir sürü memuru elinde tutuyordu. Kapı dışındaki nöbetçiler tarafından üzeri aranan Loesch oval biçimde bir girişe alınmıştı. Parkeye işlenmiş koskoca iki harf ilk girişte göze çarpmaktaydı. A ve C. Sol yanda banyo odası bulunuyordu. Nil yeşiliyle mor seramikten yapılmış çok büyük bir gömme küvet vardı burada. Musluklar altın kaplamaydı. Salona antika bir acem halısı serilmişti. Yüksek tavan inceden inceye işlenmiş yaprak desenleriyle bezenmişti. Amber ve buzlu camdan yapılmış olan avize yumuşak bir ışık saçıyordu ortalığı. Bir şömineye yerleştirilmiş yapma kömürler arkalarında yanan kırmızı ampullerin ışığıyla kızıl kızıl parlamaktaydılar. Şöminenin üst yanındaki lambrinin içine son model bir radyo yerleştirilmişti. Capone geç kalkardı. Genellikle şafak sökene kadar yatmaz, yer içer, gece kulüplerini dolaşırdı çünkü. Öğleden önce gelen konukları ipek pijamasının üzerine geçirdiği ipek sabahlığıyla karşılardı. Pijamalarda sabahlıkta yine ipek olan yatak çarşafları gibi adının baş harflerinden işlenmiş birer markayla süslüydü. Pijamalarını, sözde Fransız modelleri, her seferinde düzinelerle olmak üzere sulkadan tanesi 25 dolara ısmarlardı. İtalyan ipeğinden çeşitli parlak renklerde don giymeyi severdi. Bunların tanesine 12 dolar öderdi. Marshall Frail tarafından ölçüsüne göre ısmarlama yapılan sağ yan cepleri revolverinin ağırlığını çeksin diye özel olarak pekiştirilmiş, kostümlerinin tanesi 135 dolar, renkleri ise genellikle pastel tonlardaydı. Bezelye yeşili, limon sarısı, toz mavisi gibi. Çorapları ile boyun bağlarının renklerinin birbirine uymasına dikkat eder, fedora şapka, gri tozluk takardı. Kravat iğnesinin üstünde koskoca bir markiz pırlantası parlardı. Yine iri pırlantalarla süslü platin bir saat zinciri sarkardı göbeğinin ortasından. Orta parmağına en ufak bir dalgası olmayan 11 karatlık mavi beyaz bir tek taş takardı. 50 bin dolara mal olmuştu bu yüzük. Loesch kendisini ziyaret ettiğinde 29 yaşındaydı Capone ama çok daha yaşlı görünüyordu. Ağır İtalyan hamur işleri yediğinden ve bol bol Chianti şarabı içtiğinden gövdesini kaplayan yağ tabakaları arttıkça artmıştı. Bununla birlikte yağların altındaki kaslar hala kaya sertliğindeydi. Kızdığında kendi eliyle verdiği cezalar korkunç olurdu. 1.65 boyunda 120 kilo ağırlığındaydı. Boğayı andıran etli, düşük omuzlarıyla gövdesinin üst bölümünü öne atarak emin adımlarla yürürdü. İri yuvarlak kafasını taşıyan boynu öylesine kalın ve kısaydı ki gövdeyle arasında bir ayrım seçmek hemen hemen olanaksızdı. Yüzü şişti, sanki eldeki çerçeveyi alabileceğinden fazla et sıkıştırılmış gibi. Saçlar koyu kahverengi, kalın, kara kaşların altındaki gözler açık gri, burun basık, ağız geniş, dudaklar kalın ve mor renkliydi. Sol yanak boyunca kulaktan çeneye uzanan bir yara izi vardı. Gençliğinde başından geçen bir bıçak dövüşünün hatırası. Bu yara izi konusunda çok hassastı Capone. Estetik ameliyat yaptırmayı bile düşünürdü sık sık. Derinin bu bölümünde kıl çıkmadığından yara izinin beyazlığı göze batar, surat oldukça esmer olduğu için de daha bir beyaz görünürdü. Bu nedenle Capone yüzünün her yanına bol bol talk pudrası sürmeye alışkanlık edinmişti. Gazete fotoğrafçılarına yarası sağ yanağını gösterirdi. Gazetecilerin kendisine takmış olduğu yaralı surat adından nefret ederdi. Yanında bu adı anmaya kalkanın başına türlü işler gelebilirdi. Yakınlarının kendisine yakışıklı demelerini isterdi. Loesch geldiği gün Capone'un keyfi yerindeydi. Uzun malın masasına oturmuş, sırtını geniş camlı pencereye vermiş, dişlerin arasında bir puro, memnun ve rahat gülümsemekteydi. Masasının üzerinde bir Fransız telefonu, altın kaplamalı bir mürekkep takımı, fil dişinden oyulmuş bir sürü minik fil. Bunların kendisine baht açıklığı getirdiğine inanırdı. Sokaktaki gazete satıcısının yaydığı gazetelerin başlıklarını buradan okumak için kullandığı bir dürbün ve Lincoln anıtı biçiminde yapılmış bronz bir kağıt ağırlığı bulunmaktaydı. Koyu gül rengi duvarda asılı duran üç resim Loesch'in dikkatini çekti. Abraham Lincoln, George Washington ve Chicago Belediye Başkanı William Hale, koca Bill Thompson. Lincoln'un resminin hemen yanında Gettysburg nutkunun bir metni asılmıştı. Karşı duvarda Kleopatra'nın bir tablosunun yanı sıra Capone'un en sevdiği film yıldızlarından Fatty Arbuckle ile Teda Barra'nın birer fotoğrafı, üç tane doldurulmuş geyik başı, bir de guguklu saat yer alıyordu. Capone'un her hizmetine koşmaya hazır yarım düzine kadar fedai vardı odada. Purosu sönecek olsa ne bir söz söylemesine ne de en ufak bir işaret vermesine gerek yoktu. Biri anında yanına fırlayıp çakmağı çakıveriyordu. Loesch fazla uzatmadan konuya girdi. Nisan ayındaki ön seçimlerde geçen olayları hatırlattı Capone'a. Gazetecilerin bombalı olarak adlandırdıkları bu seçim sırasında her iki tarafın profesyonel teröristleri, ki bunların çoğunluğu Capone'un adamlarıydı, adayların evlerini bombalamışlar, parti üyelerinden bazılarını öldürmüşler, seçmenleri tehdit etmişlerdi. Polis olaylara seyirci kalmıştı. Bombalı sırasında olanlar Kasım ayında yapılacak asıl seçimlerde de yenilenecek miydi? Capone'un verdiği karşılığın küstahlığı yaşlı avukatı sersemletti. "Benden fazla bir şey istemezseniz bir kolaylık gösteririm," diyordu gangster. "Bana bak Capone," dedi Loesch öfkesini yenmeye çalışarak. "O tanrının belası haydutlarınla katillerini seçim sandıklarından uzak tutarak bize yardımcı olur musun olmaz mısın?" "Tamam tamam," diye söz verdi Capone. "Onların çaresine bakarız. Hepsi de esmer güzeli çünkü. Ama öte yandaki Saltis çetesinin İrlandalı piçlerini ne yapalım? Onları başka türlü yola getirmek gerek. O yana da bir el atayım ister misiniz?" Loesch Capone böylesi bir iyilik yapacak olursa çok memnun kalacağını belirtti. "Oldu öylese," dedi Capone, "bizim aynasızlara söyleyeyim de seçimden bir gece önce o yandaki haydutların topunu kodese tıksınlar. Sandıklar kapanıncaya kadar da bırakmasınlar." Ve sözünde durdu Capone. Amerika'nın ikinci en büyük şehri olan Chicago'nun polis örgütüne gerekli emri verdi. Polisler de emirleri olduğu gibi yerine geçirdiler. Seçimden bir gece önce bütün tanınmış gangsterleri toparladılar. Kimini hapse atıp kimini tabancasına aldılar. Ertesi gün 70 polis arabası ortalığı taradı. Sanıkların olduğu bölgeler özellikle denetlendi. Seçimler olaysız geçti. Bir süre sonra Güney Kaliforniya Kriminoloji Akademisi'nde bir konferans veren Loesch, 40 yıl içinde gördüğümüz en başarılı, en dürüst seçim bu olmuştu dedi. Bütün gün en ufak bir şikayet gelmedi. Hiçbir seçim şikesi olmadı. Herhangi bir olay başlangıcına bile rastlanmadı. Gelmiş geçmiş gangsterler arasında pek azının başarabildiği, akıl almaz bir kuvvet gösterisi olmuştu bu aynı zamanda. İkinci bölüm. Üç Sicilyalı şeref konuğu ömürlerinde böylesine zengin bir şölen sofrasına oturmamışlardı. Nefis bol biberli yemekleri atıştırıp kilolarca kırmızı şarabı yuvarladıktan sonra esmer Sicilyalı suratları al al olmuştu. Masanın başında oturan Capone, 32 dişini de meydana bırakan geniş bir gülümsemeyle onlara bakıyor, her yanından dostluk ve sevimlilik akıyordu. İkide bir şerefe kadeh kaldırıyordu. Saluto, Scalise, saluto, Anselmi, saluto, Giunta. Capone'un sahibi olduğu Hawthorne Inn, içinde bulunduğu Cicero ilçesi de hemen hemen her bakımdan kendi malı değil miydi zaten? Bütün yabancılara kapalıydı bu gece. Kapılar hem kilitlenmiş hem sürgülenmiş, pencerelerin perdeleri sıkı sıkı örtülmüştü. Dört duvar arasında geçecekti bütün eğlence, şarkılar, naralar, gürültülü şakalaşmalar, kahkahalar, genel bir arkadaşlık ve eğlence havası yani. Yemek salonuna ayrı bir sıcaklık vermekteydi. Gece yarısını çoktan geçmişti. Son lokma yenmiş, son damla içilmişti. Capone sandalyesini geriye intti. Buz gibi bir sessizlik çöktü odaya. Dudaklarındaki gülümseme yok olmuştu. Artık kimse gülümsemiyordu. Gözleri bulutlanmış doygun şeref konuklarından başka. Yedikleri devlere layık yemekten sonra rahat oturabilmek için kemerlerini ve boyun bağlarını gevşetmiş sırıtıp duruyorlardı hala. Sessizlik uzayınca onlar da gülümsemeyi bıraktılar. Ortasında oturdukları uzun masanın iki yanına korkak ve sinirli bakınmaya başladılar. Kapağın onlara doğru eğildi, sözcükler buz parçaları gibi döküldü ağzından. Her şeyden haberi olduğunu bilmiyorlardı demek. Hiçbir zaman bağışlamadığı bir şeyi yaptıktan sonra, kendisine ihanet ettikten sonra ellerini kollarını sallaya sallaya gideceklerdi öyle mi? Capone eski bir geleneği izlemişti. Ceza infazından önce şölen. Sicilyalılar kendilerini koruyacak durumda değildiler. Bütün konuklar gibi onlar da tabancalarını vestiyere bırakmışlardı. Capone'un fedaileri üzerlerine saldırdılar, telle sandalyelerine bağlayıp ağızlarını tıkadılar. Capone ayağa kalktı, elinde bir beyzbol sopası vardı. Ağır ağır yürüdü masanın çevresinde. Şeref konuklarının birincisinin tam arkasında durdu, iki eliyle birden sıkı sıkı tuttuğu beyzbol sopasını havaya kaldırdı ve olanca gücüyle indirdi. Ağır ağır, metodik bir biçimde yine vurdu. Adamın omuzlarında, kollarında, göğsünde kırılmadık kemik bırakmadı. İkinci adama geçti ve onu da birbirine girmiş bir et ve kemik yığını haline getirdikten sonra üçüncüye geçti. Derken fedailerinden biri vestiyerden tabancasını alıp geldi. Her üç adamı da ensesinden vurdu. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 16.